Ayrım 7.
Seçimlerde oy hakkını belli bir iktisadi varlığı olanlara tanımak bunlardan biriydi. Oy hakkı böylece varlıklı sınıf ve zümrelerin giderek iktidardaki burjuvazinin tek eline alınmış oluyordu. 2. Servete ve vergiye bağlı oy hakkı. Bu uygulamada seçme hakkına sahip olanlar belli ölçüde servet sahipleriyle belli bir miktar vergi ödeyenlerdi. Buna servete bağlı deniliyor. Yani oy verme servet sahiplerine tanınmış bir ayrıcalıktır. Feodal dönemin toplumsal yapısıyla paralel olan bu durum toprak aristokrasisi için bir temel oluşturmaktadır. Servet ve vergi gibi çeşitli ekonomik sınırlara bağlı olan seçme yetkisini meşru kılmak ya da haklı göstermek için çeşitli düşünceler öne sürülmektedir. Bu sistemin savunucularına göre servet bir takım soylu değerlerin, insandaki erdemin belirtisidir. Servet kazanmayı başaranlar devlet yönetmeyi de başarırlar. Servet sahipleri servetlerini korumak amacıyla daha çok çalışırlar ve bu da kamu çıkar ve özgürlüklerini en iyi şekilde savunmalarına neden olur. Devlete vergi vermeyenlerin oy kullanmaları da doğru değildir. Aksi halde bunlar vergi veren kimselerle bir tutulmuş olurlar. Bu şekilde de devlet mekanizmasında bir kargaşa hüküm sürer. Tarihte ABD, İngiltere, Fransa ve Avrupa ülkelerinde görülen bu uygulamalara günümüzde artık pek rastlanmamaktadır. Ülkemizde 1923 yılına kadar servete bağlı oy kullanılmıştı. Birinci Meşrutiyet döneminde 1876 tarihli seçimlere ilişkin geçici yönetmeliğe göre emlake mutasarrıf olmak koşulunu getiriyordu. 3 Nisan 1923 tarihinde bu kanunda yapılan değişiklikle servete bağlı oy kaldırılmıştır. Zaten temel olarak feodal döneme özgü olan bu uygulamalar günümüzde toplumların ulaştığı modern ve demokratik toplum yapısıyla da bağdaşır nitelikte değildir. 3. Yeterliliğe bağlı oy hakkı. Sınırlı oy sisteminin bu çeşidinde seçme hakkı bilgiye ya da belirli bir öğrenime bağlıdır. Bu sistemin savunucularına göre seçme hakkının toplum yararına kullanılabilmesi ancak belirli bir öğrenimden geçmiş seçmenlere dayanmakta, servete bağlı oy sisteminin doğurduğu haksızlıkları bir ölçüde yumuşatarak öğrenim görmüş kimselere seçme yetkisi vermek amacı gütmektedir. Böylece seçmen kitlesi biraz daha genişlemiş olacaktır. Bu görüşlerin üstünlük kazandığı günlerde çeşitli ülkelerde okuma yazma bilmeyenlere oy hakkı verilmemiştir. Örneğin 1912'de İtalya'da okur yazarlık koşulu arandığından ülkedeki erkek nüfusun %80'den fazlası oy kullanamamış, seçme hakkı çok dar bir çevrede kalmıştır. Yine bu sistemin savunucularına göre demokrasinin işleyebilmesi için okur yazar ve eğitim görmüş kişilerin varlığı gerekmektedir. Bu anlayış bir takım Afrika ülkelerinde oldukça tutularak uygulama alanı bulmuştur. İnsanların büyük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen ve bunları eğitmek için olanakları yetersiz olan ülkelerde geniş halk kitleleri seçme hakkından yoksun bırakmak ve onları kamu yönetiminden uzak tutmak bir takım sosyal ve siyasal sakıncalar yaratabilir. Ayrıca eğitim sisteminin henüz gelişme içinde bulunduğu ve sık sık değişime uğradığı yerlerde belli bir eğitimden geçmiş olma koşulunun saptanması da kolay olmamaktadır. Siyasal yargılamada bulunabilmenin koşulu eğitim değildir. Eğitilmiş her kişinin de doğru siyasal karar verdiği varsayımı geçersizdir. 4. Cinsiyete bağlı seçme hakkı. Bu sistemde kadınlara geleneksel anlayışların sonucu olarak seçme hakkı tanınmamaktadır. Siyasete katılmak daha çok erkeklere özgü bir eylemdir. Eski babaerkil rejimlerden modern devletlere gelinceye kadar kadın toplumda bağımlı bir sosyal duruma sahip olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa ve Amerika'da kadınların siyasal haklarını savunan çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır. Ülkelerin büyük çoğunluğunda örgütlü akımların aracılığı ile kadınların siyasal hakları konusunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Dünyadaki ilk feminist akımı 1789 yılında Fransa'da görmekteyiz. Bu akımlar dilekçe ve broşürlerde kadın hakları için bir baskı grubu niteliğinde gelişmeler göstermiş ve güçlü bir akım olarak belirmiştir. Ancak o günlerde yine de beklenen sonuç elde edilememiştir. Bununla birlikte Bu akım kadın hakları konusundaki mücadelelerin temeli ve başlangıcı olmuştur. Feminizm akımı 19. yüzyıl sonuna kadar pek iyi varlık gösterememiş, çeşitli baskılarla bir kenara itilmiştir. Kadınlara ilk seçme hakkı 1869 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde verilmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sadece 4 ülkede kadınların oy hakkı elde ettikleri görülmektedir. Yeni Zelanda 1893, Avusturya 1902, Finlandiya 1906, Norveç 1913. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise 65 ülkede kadınlar oy kullanır duruma gelmişlerdir. Türkiye'de kadınlara birçok ileri Avrupa ülkesinden önce 1934 5 Aralık 2598 sayılı yasa ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı, oy hakkı verilmiştir. Ancak bu hakkın diğer ülkelerde olduğu gibi belirli bir mücadele sonucu değil, Milli Kurtuluş Savaşı felsefesinin bir ürünü olarak tanındığı gözlenmektedir. 5. Irk ayrımına bağlı seçme hakkı. Çok yakın zamana kadar pek çok kozmopolit ülkede çeşitli ırklara ve milletlerin insanlarına seçme hakkı tanınmadığı görülmektedir. Nazi Almanya'sında 1935'te çıkarılan kanunla Yahudilere seçme ve seçilme hakkı yasaklanmıştır. ABD'de çeşitli yol ve yöntemlerle siyahların resmi seçilme hakkı 1970'lere kadar sınırlı kalmıştır. 1960'lardaki yoğun mücadeleler zencilere bu hakkı tamamen tanımış olmakla birlikte günümüze kadar ırkçı tavır süre gelmektedir. Kişilerin ırk nedeniyle seçme hakkından yoksun bırakılmaları da sınırlı oyun bir türüdür. Irk ayrımına dayanan siyasal ve sosyal eşitsizlikler bugün için önemlerini yitirmiş olmakla birlikte hala bazı ülkelerde insanların ırk ayrımı nedeniyle siyasi haklardan yararlanamadıklarını ya da sınırlı bir şekilde yararlandıklarını görmekteyiz. 3 Eylül 1989 günü Güney Afrika'da yapılan seçimlere yalnızca genel nüfusun %30'unu oluşturan beyazlar katılabildi. Bütün siyahların ve demokrasi güçlerinin protestosuna karşın sonuç değişmedi. B. 2 dereceli seçimden tek dereceli seçime. Seçimlerin tek dereceli olması, seçmenlerin temsilcilerini aracısız doğrudan seçmeleri demektir. Tek dereceli seçim, kısıtlı oy ve genel oyla bağdaşabilir. Ama seçimin genel ve doğrudan olması halindedir ki, gerçekten demokratik bir seçim mekanizmasından söz edilebilir. İki dereceli seçimde seçmenler önce delegeleri, bunlara ikinci seçmen ya da büyük seçmenler de deniyor, seçerler. Bunlar da yeni bir seçimde milletvekillerini seçerler. Seçimin dereceleri bazen 2'den fazla da olabilir. Örneğin Fransa'da 18. yüzyıl 1799 anayasası hazırlanırken siyaset itimat aşağıdan iktidar yukarıdan gelir ilkesine dayanılarak ilçe, il ve ulus çapında olmak üzere 3 kademeli bir seçim öngörülmüştü. 2 dereceli seçim kuşkusuz tek dereceli seçime oranla daha az demokratiktir. Bu bakımdan iki dereceli seçim bir bakıma genel oya ve tek dereceli seçime karşı bir direnmedir. Seçimlerin iki dereceli olmasının en büyük sakıncası çekimserliği arttırmasıdır. Demokrasinin gelişimiyle iki dereceli seçimde terk edildiği görülmektedir. Türkiye'de 1946 yılına değin iki dereceli seçim uygulanıyor. Seçmenler önce delegeleri ki bunlara müntehibi sani deniliyor seçiyorlar ve bu müntehibi saniler de milletvekillerini seçiyordu. 1946'dan bu yana seçimler tek derecelidir. 1982 anayasası da seçimlerin tek dereceli madde 67 taksim 2 olduğunu belirtiyor. İki dereceli seçimin amacı genellikle çok önemli ve bazen yıkıcı olabilen kamuoyu hareketlerini yumuşatmaktır. Günümüzde Fransa'da senato seçimleri iki derecelidir. Senatörler il meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyelerince seçilmektedirler. Bu ikinci seçmen topluluğu Fransa'da fikir çalkantılarının daha az etkilendiği köyler Fransa'sından gelmedir. Kamu hukukçularının söyleyişiyle ikinci seçmenler, yurttaşlık anlayışı seçmen yığınından çok daha incelmiş olan ve ayrıca cumhuriyet kurumlarına çok bağlı olan yerel yöneticilerden oluşuyor. Dolayısıyla iki dereceli seçimle Senato, meclisin oynaklığına karşı bir fren olarak düşünülmüştür. C. Seçme hakkının gelişmiş demokratik ilke ve uygulamaları. Buraya kadar seçme hakkının demokratik bir nitelik kazanıncaya kadar geçirdiği evreler kısa olarak özetlenmiştir. Gerçekten de seçme hakkının demokratikleşmesi 20. yüzyıla kadar süren bir evrim geçirmiştir. Günümüzde sınırlı oy sisteminin artık pek bir önemi kalmamıştır. Bugün demokratik bir seçme hakkından söz edilebilmesi, bunun bir takım ilkelere uygun olmasına bağlıdır. Seçme hakkının genel, eşit, bireysel, gizli ve serbest olması ona demokratik niteliğini kazandırmaktadır. Buradan anlaşılan da kişilerin doğuş, ırk, servet, cinsiyet ve öğrenim koşullarıyla oy verme hakkının dışında bırakılmayacağıdır. Bununla birlikte günümüzde en modern ve en demokratik siyasal rejimlerde bile seçme yetkisi her durumdaki insana kayıtsız ve şartsız tanınmış bir yetki değildir. Yani genel oy derken çocukların ve akıl hastalarının da oy hakkına eşit şekilde sahip olacağı anlaşılmamalıdır. Yasa koruyucunun seçme hakkını kamu hayatına daha yararlı kılmak amacıyla bir takım kısıtlamalara gitmesi modern toplumun bir gereğidir. Ancak bunu yaparken de seçme hakkının her şeyden önce bir insan hakkı olduğunun temel olarak ele alınması gerekmektedir. Bütün bunlara rağmen bugün hala bazı gelişmiş ülkelerde sınırlı oy uygulamalarını görmek mümkündür. Seçme hakkı sınırlı oy döneminden kalma koşullarla daraltılmıştır. Irk ayrımı nedeniyle siyasal hakların kısıtlanması da hala çözüme kavuşmamış bir konudur. Seçme hakkının demokratik ilkeleri aşağıdaki şekilde incelenebilir. 1. Eşitlik ilkesi. Ekonomik ve sosyal durumu, zenginlik ve öğrenim derecesi ne olursa olsun herkesin bir tek oya sahip olmasına eşit oy ilkesi denmektedir. Genellikle seçme hakkının eşitliği veya tek kişi tek oy ilkesinden seçimlerde ve referandumlarda her seçmenin tek ve eşit oy kullanması anlaşılır. Yani hiçbir seçmenin birden çok oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Tarihte bir kişiye birden çok oy hakkı tanındığı dönemler görülmüştür. Çok sayılı, kat sayılı ve aile oyu biçiminde uygulanmıştır. Örneğin 1983 yılında Belçika'da anayasa ile 35 yaşında evli ve çocuk sahibi vatandaşlar ile devlete yılda en az 5 frank vergi ödeyenlere birden fazla oy hakkı verilmiştir. Aynı şekilde İngiltere'de 1948 yılına kadar bir kimse hem oturduğu yerde hem de en az 10 İngiliz lirası değerinde bir iş yerine sahip bulunduğu çevrede oy verebilirdi. Başka bir uygulama da aile oyu şeklinde görülmektedir. Örneğin Fransa'da 1. Dünya Savaşı sırasında doğumların azalmasından dolayı bir bakıma nüfus artışını özendirmek amacı güdülerek aile reislerine karıları ve çocukları için birer fazla oy kullanma hakkı verilmiştir. Bu konudaki bir başka gerekçe ise aile oyu yöntemiyle seçilecek bir parlamento milleti daha gerçek bir şekilde temsil eder. Çünkü toplumun gerçek temelini kişilerden çok aile birlikleri temsil etmektedir. Bu bakımdan seçme hakkı kişiye değil aileye tanınmalıdır. Örnekler göstermektedir ki bir kişinin birden fazla oy hakkı olmasına dayanan bu sistem toplumda bazı kişilerin oylarının daha değerli olduğu varsayımıyla yakından ilgilidir. Bu varsayıma göre toplumdaki her bireyin aklı, bilgisi ve yetenekleri birbirine eşit değildir. Temsilcilerin seçiminde daha bilgili, daha yetenekli kişiler daha çok söz sahibi olmalıdırlar. Ancak oylama biçiminin toplumda tehlikeli durumlar yaratabileceği üzerinde yoğunlaşan düşünceler daha çok yaygınlık kazanmışlardır. Bu bakımdan Avrupa'da 1. Dünya Savaşı sonunda yapılan değişikliklerle bu tür oylamaya son verilmiştir. Bunun yerine "One man, one veto" deyimiyle açıklanan tek kişi tek oy yani eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Çünkü siyasal temsilin temel ilkelerine göre temsil hakkı eşit ve adil ölçülere dayanmak zorundadır. Aksi halde o ülkede demokrasinin özü boşalmış demektir. 2. Genellik ilkesi. Ekonomik ve sosyal durumu, zenginlik ve öğrenim derecesi ne olursa olsun her vatandaşın oy sahibi olmasına genel oy ilkesi denmektedir. Günümüzde genel oy ilkesi demokratik bir yönetimin temelini oluşturur. Denilebilir ki son yılların en büyük demokratik mücadelesi oy hakkının genelleştirilmesi çevresinde dönmüştür. Birçok Batı devletinde oy hakkının genişletilmesi ve genel oya doğru gidilmesi ancak 19. yüzyılın ortalarında mümkün olabilmiştir. Ancak bu genel oya doğru gelişme 19. yüzyılda yalnızca erkek seçmenler içindir. Kadınlara oy hakkının tanınması ancak 20. yüzyılın ilk yarısında kabul edilecektir. En gelişkin ülkelerden İsviçre'de bu tarih 1977'dir. Seçme yeterliliği için anayasa ya da yasalarda öngörülen koşullar genel oy ilkesini zedelemez. Çünkü genel sözcüğü seçilme yeterliliğine sahip olanların oy kullanmalarını ifade eder. Mümeyyiz olmayanların ve kısıtlıların oy hakkı olmaması gibi hükümler genel oya aykırılık teşkil etmez. Örneğin dünyanın en eski demokrasisi olarak bilinen İngiltere'nin yüzyıllar boyu genel ve eşit oy ilkesini benimsemeden kaldığı çok dar bir egemen çevre içinde parlamento oyunun oynadığı görülmektedir. Günümüzde demokratik yöntemlerin hepsi genel ve eşit oy ilkesini benimsemişlerdir. Ancak sadece genel ve eşit oy ilkesinin uygulanmasıyla tüm sorunlar çözüme kavuşuyor sanılmamalıdır. Her şeyden önce genel ve eşit oyun seçmen kitlesindeki gerçek iradeyi yansıtabilmesi gerekmektedir. Seçmenler üzerindeki çeşitli etkileri önlemek için de bir takım önlemler alınması zorunludur. 3. Bireysellik ilkesi. Oy hakkının bireyselliği ilkesiyle anlatılmak istenilen seçme hakkının kişiye bağlı olması ve bu hakkın bir başkası aracılığı ile kullanılamayacağıdır. Birey, birim olarak kabul edilmiştir. Seçim hakkına sahip olan bireylerdir. Herkesin bir tek oy hakkı vardır. Birey, seçimlerde oyunu kullanırken özel topluluklarını, mesleki, ekonomik ve toplumsal grupların üyeleri olarak değil, vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu genel siyasal topluluğun bir üyesi olarak hareket eder. Bu nedenle seçtiği kişi de seçildiği bölgenin ya da seçmen topluluğunun temsilcisi değil, milletin temsilcisi olur. Bu anlayış devlet ile birey arasındaki tüm kurum ve kuruluşları ortadan kaldırmıştır önceleri. Fakat zaman içinde demokrasinin realize edilmesi için yalnızca seçimlerin yetmediği anlaşılınca kurum ve kuruluşların önemi artmış, siyasal kurumlar ve diğer baskı grupları demokrasinin vazgeçilmez ögeleri olmuşlardır. Genel ilke kişinin oyunu bizzat kullanması olmakla birlikte birçok ülkede belli durumlarda bu kural dışında uygulamalar görülmektedir. Mümkün olduğu kadar çok vatandaşın seçimlere katılmasını ve seçme hakkını yitirmemesini sağlamak amacıyla bir takım yöntemler benimsenmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde oy verme günü belirli neden ve engellerden ötürü sandık başına gidemeyen seçmenlerin gıyabında oy kullanmaları mümkün olmaktadır. Ancak burada en önemli sorun kimlerin ve hangi koşullarda gıyaben oy kullanacaklarının saptanmasıdır. Bu yöntemi uygulayan ülkelerde örneğin şu tür kimseler gıyabi seçmen işlemini görürler ve oylarını bir vekil aracılığı ile verebilirler. Körler, hastalar, lohusalar, yatalaklar, dışişleri görevlileri, oy verme gününde yolculuk halinde olanlar. Son yıllarda seçmenlerin oylarını posta ile göndermeleri yöntemi uygulamada kolaylık sağlaması açısından daha çok benimsenmiştir. 4. Gizlilik ilkesi. Gizlilik ilkesi de seçme hakkının en önemli unsurlarından birisidir. Seçimlerin gizli oy ilkesine göre yapılması ve seçmenin oyunu gizli olarak kullanması seçmen açısından güvenli bir ortam yaratmaktadır. Gizli oy seçmenin seçme hakkını hiçbir etki ya da baskı altında kalmaksızın yalnız kendi duygu ve inançlarına göre kullanılmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş ve benimsenmiş bir ilkedir. Bu ilke hiç kimsenin seçmenin nasıl oy kullandığını bilmemesi temeline dayanmaktadır. Seçmen kapalı bir yerde kendi öz iradesi ve tercihiyle dış etkilerden uzak baş başa kalabilmelidir. Bunu sağlamak ve güvence altına almak da büyük ölçüde devletin ve yasa koyucunun görevidir. kapalı oy verme yeri ve resmi mühürlü oy pusulası ve zarfı gizli oyun gerçekleşebilmesinin onsuz olma koşuludur. Aslında gizli oy seçimlerin serbestliği ilkesinin onsuz olmaz koşullarından biridir. Çünkü seçmen oyunun serbest olması, seçmen üzerindeki her türlü dış baskının kaldırılması demektir. Ülkemizde 1876 Anayasası seçimlerin gizli oyla yapılmasını öngörüyordu. Cumhuriyet döneminde bu konuda bir düzenleme yoktu. İlk kez 1950 seçimleri gizli oyla yapılmıştır. 1961 ve 1982 anayasaları gizli oy ilkesine açıkça yer vermiştir. 5. Serbestlik ilkesi. Serbest oy her türlü siyasal ve ekonomik etki ve baskıdan uzak olarak oy verme anlamına gelmektedir. Kime oy verecekleri konusunda hiç kimse seçmenler üzerinde baskı, korkutma ve yıldırma gibi eylemlerde bulunamaz ve oy serbestliğini zedeleyici, yasal olmayan yollara başvuramaz. Bu kural demokratik bir yöntemin varlığı için çok önemli bir unsurdur. Seçmen oyu bağımlılıktan kurtarılamadığı takdirde serbestlik fazla bir anlam taşımaz. Serbestlik ilkesinin içerdiği bir diğer kavram da oy verme eyleminin zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olacağıdır. Günümüzdeki uygulamalar ülkelerin bu konuda aynı şekilde hareket etmediklerini göstermektedir. Kimi ülkelerde oy verme kanunlarla zorunlu tutulmuş, oy vermeyenler hakkında cezai sorumluluklar getirilmiştir. Kimi ülkelerde de oy verme kişinin isteğine bağlı bir eylem olarak düşünülmüştür. Zorunlu ya da isteğe bağlı oy verme konusu bunun bir hak ya da görev olduğunu savunan düşüncelerle yakından ilgilidir. Seçme ya da oy verme yoluyla eyleminin seçmen açısından soyut bir görev olduğunu savunanlara göre oy verme vatandaşların seçmen olarak kamu yönetimine katılmaları zorunlu olmalıdır. Bundan kaçınmak anarşi yaratmaktır. Çünkü demokrasinin başarısı vatandaşların politikaya duyacakları geniş ilgi ve katılmaya bağlıdır. Ayrıca oy verme zorunlu olur ise seçmenlerin seçimlere daha fazla katılmasının sağlanacağına inanılmaktadır. Örneğin 1893 yılında Belçika'da seçimlere katılma oranının çok düşük olması nedeniyle zorunlu oy yönteminin benimsendiği görülmektedir. Günümüzde Avusturya'nın bazı eyaletlerinde, Belçika'da, İtalya'da, Yunanistan'da ve diğer bazı ülkelerde oy verme kanunlarla zorunlu bir görev olarak belirlenmiştir. 3. Bölüm. Siyasal temsilin tarihi gelişimi. Siyasal temsilin doğuşu, seçimlerin çağımızdaki uygulamalara ulaşması, asırlarca süren bir evrim sonucu gerçekleşmiştir. Seçme hakkının demokratikleşmesinden, yani seçim ve oy yöntemlerinin genellik ve eşitlik gibi ilkelere ulaşmasından önce oy verme hakkına sahip olanlar oldukça dar ve sınırlı bir kesimdi. Daha sonra demokratik gelişmelerin gitgide yoğunluk kazanmasıyla oy verenlerin dar çemberi genişlemiş, ilki olarak tüm yurttaşlara oy hakkı tanınmıştır. Bu bakımdan gelişme sınırlı oydan genel oya doğru olmuştur. Seçme hakkının zümreden kitleye doğru gelişmesinde ise toplumların yapıları ile seçmenlerin hakları arasında sıkı bağlar vardır. Üretim teknik ve yöntemlerin gelişiminin ürün artığı ortaya çıkarması ve birikime olanak sağlaması sonucunda özel mülkiyet doğdu. Özel mülkiyetin ortaya çıkması ile komünal toplumun çözülüşü başladı. İlkel komünal toplumda doğal ve zorunlu olan ortaklaşa üretim ve tüketim, özgürlük ve eşitlik, ekonomik ve toplumsal gelişim sonucunda yerini eşitsizliğe, köleliğe ve özel mülkiyete terk etti. Özel mülk sahipleri giderek güçlenirken toplumun diğer üyelerini çeşitli yöntemlerle hegemonyaları altına alıp köleleştirdiler.